7. ayrım. Başbakan Arthur Hale. Sayfa 65. Gemiye girdiği günkü gibi yine karanlıkta kaçmıştı. Yanına alacağı üstündeki yırtık pırtık kıyafetten başka bir şey bulunmadığı için de gidişi çok kolay olmuştu. İndikten sonra önce şehre girmeyi düşünerek rıhtımda ilerlemişti. Ama ilerideki aydınlık bir alanda seçilen üniformanın görüntüsü onu korkutmuş, gölgelere sığınmak için gerisin geri koşturmuştu. Daha yakından inceleyince parmaklıklarla kaplı rıhtımın devriyeler tarafından göz altında tutulduğunu gördü. Titrediğini hissetti. 21 yaşındaydı. Açlıktan zayıf düşmüş, inanılmaz ölçüde yalnız, umutsuz ve ürkekti. İlerlerken başka bir gölge gördü, bu bir gemiydi. Önce yine İtalyan gemisine döndüğünü sandı. İlk aklına gelen gizlice yeniden gemiye tırmanmak oldu. Polise yakalanıp hapse girmektense bildik zorluklarla cebelleşmek daha iyidir diye düşündü. Sonra gölgenin İtalyan gemisi olmadığını anladı. Bir fare gibi ipten gemiye tırmandı. 2 gün sonra 20 mil açıkta açlık korkuya üstün gelip titreyerek saklandığı yerden çıktığı zaman bunun Westerwick olduğunu öğrendi. Westerwick'in kaptanı Zygurd Jabeck, İtalyan meslektaşından çok değişikti. Hem İncil'deki emirlere hem de deniz yasalarına saygısı olan kaptan, sert ama adil, yavaş sesle konuşan, beyaz saçlı bir Norveçliydi. Kaptan Jabeck, Duval'e sert bir sesle ama dikkatle bir kaçağın çalışmak zorunda olmadığını ama isterse para almadan çalışabileceğini açıkladı. Her iki durumda da geminin tayfalarıyla aynı haklara sahip olacaktı. Duval çalışmayı seçti. İtalyan kaptan gibi Jabeck de kaçağı ilk limanda bırakmaya niyetliydi. Ama İtalyan'ın aksine Duval'i kolay kolay bırakamayacağını anladıktan sonra da ona kötü davranmak aklına gelmedi. Westerwick yeryüzündeki okyanusların yarısını dolaşıp yükünü açıkladığı sürece Henry Duval gemide kaldı Akdeniz'de, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında bir serseri gibi gezindiler. Kuzey Afrika'ya, Kuzey Avrupa'ya, Güney Avrupa'ya, İngiltere'ye, Güney Amerika'ya, Birleşik Amerika'ya ve Kanada'ya uğradılar. Her yerde Henry Duval'in gemiden inmek, o limana yerleşmek isteği kesin bir hayırla karşılandı. Liman görevlilerinden bazılarının açıklamak zahmetine katlanmadığı neden hep aynıydı. Kaçağın hiçbir belgesi, kimliği ve hakkı yoktu. Westerwick Duval'i daimi bir üye olarak kabullendiği zaman genç kaçak geminin evcil hayvanı gibi bir şey olmuştu. Westerwick'in tayfaları Polonyalı, İskandinavyalı, bir Çinli, bir Ermeni ve Stubby Gates'in başkanı oldu. Birkaç İngiliz denizcisinden meydana gelen bir uluslar karmasıydı. Duval'i kabul edip hayatını çok eğlenceli değilse bile hiç olmazsa gemi şartlarının imkan verdiği oranda yaşanacak duruma getiren Gates'in grubuydu. Ona İngilizceyi öğretmişlerdi. Şimdi Duval'in konuşması kaba, cümle kuruluşları da çok bozuk olduğu halde iki taraf sabırlı davrandığında anlaşabiliyorlardı. Bütün bunlar Henry Duval'in hayatı boyunca gördüğü en büyük ilgiydi. O da yavru bir köpeğin sahibinin okşanmasına karşılık verişi gibi bu ilgiyi sevinçle karşılıyordu. O sıralar kaptanların uşaklarına yardım etmek ve gemi içinde haber getirip götürmek gibi özel işlerle uğraşıyordu. Karşılığında adamlar karaya çıktıkları zaman ona sigara ve şeker getiriyorlar. Kaptan Jabeck de çoğunlukla Duval'e bir şeyler almaları için adamlarına para veriyordu. Ama yine de bir tutukluydu. Bir zamanlar sığınağı olan Westerwick onun cezaeviydi artık. Kısacası tek evi deniz olan Henry Duval, Noel arifesinde Kanada kapılarına varmıştı. 6. kısım. Sorular 2 saate yakın sürdü. Yarısından sonra Dan Orliff ilk sorularını değişik biçimlerde tekrarlayarak genç kaçağı çelişkiye düşürüp bazı şeyleri kabullenmeye zorlamak istedi. Ama bu oyunu başarıya ulaşmadı. Daha sonra açığa çıkan dilin doğurduğu yanlış anlamalar dışında asıl hikaye hep aynı kaldı. Sonlara doğru tuzağa düşürmek için sorulan bir soruya Duval cevap vermedi. Bunun yerine koyu renk gözlerini soruyu sorana çevirdi. Beni kandırmaya çalışıyorsun, sanıyorsun yalan söylüyorum dedi ve gazeteci daha önce de sezdiği gizli soyluluğu yine fark etti. Oyunun açığa çıkmasından utanan Dan Orliff, sadece kontrol ediyorum, bir daha yapmam diye cevap verdi. Ardından da başka bir konuya geçtiler. Vancouver Post'un karma karışık yazı işlerindeki eski masasının başına dönen Dan, notlarını masanın üzerine yaydı ve kopya kağıdına uzandı. Kağıtları karıştırırken şehir haberlerine bakan gece sekreteri Ed Benedict de seslendi. ''Ed, bu iyi bir hikaye, kaç kelime olsun?'' Gece sekreteri düşündü. ''1000 kadar olsun.'' diye cevap verdi. Dan sandalyesini daktilonun yanına çekerek başını salladı. Yeterliydi bu kadarı. Daha çok yer ayırmalarını isterdi ama dikkatle düzenlendiğinde 1000 kelimeyle çok şey söylenebilirdi. Yazmaya başladı. Dördüncü bölüm. Ottawa, Noel öncesi. Millie Friedman, Noel'den önceki gün telefonun ısrarlı çalışıyla sabah 6.15'te uyandı. İpek pijamalarının üstüne açık sarı havlu sabahlığını geçirerek bir akşam önce ayağından fırlattığı mokasenlerini araştırdı. Mokasenlerini bulamayan başbakanın özel sekreteri yalın ayak bitişikteki oturma odasına koşup ışığı açtı. Bu saatte ve uykulu gözlerle bakıldığı halde oda her zamanki gibi rahat ve davetkar gözüküyordu. Millie dairesinin modern dergilerde sık sık rastlanan genç kız odalarından çok değişik olduğunu biliyordu. Ama burası her akşam yorgun argın işinden dönüp zevkle kendini ailesinin Ottawa'daki evinden getirilirken hamallara büyük zorluk çıkaran uzun divanın yumuşak minderlerine attığı bir yuvaydı. Eski Chesterfield, Millie'nin en sevdiği renk olan yeşil bir kumaşla kaplanmış, divana Ottawa'da bir mezattan satın aldığı havı dökülmüş ama çok rahat iki koltuk eklenmişti. Koltukları sonbahar renklerinin hakim olduğu bir kumaşla kaplatmaya çoktandır niyetleniyordu. Bu renk dairesinin duvarlarına ve tatlı bir kahverengiye boyanmış tahtalara iyi gidecekti. Boyayı kendi yapmış, sonra birkaç arkadaşına acele yemeğe çağırarak onları tatlılıkla kendisine yardımcı olmaya razı etmişti. Odanın bir ucunda küçükken üstüne çıkıp sallanarak hayaller kurduğu için çok sevdiği salıncaklı iskemle vardı. Bunun yanında ki müthiş bir para ödeyerek satın aldığı oymalı, deri kaplı masanın üstünde telefon duruyordu. Sandalyeye oturup sallanmaya başlayarak aizeyi kaldırdı. Arayan James Howden'dı. Başbakan kısaca "İyi günler Millie" dedi. "Saat 11'de güvenlik kurulunun toplanmasını istiyorum." Bu kadar erken aradığı için özür dilemedi. Zaten Millie de böyle bir şey beklemiyordu. Patronunun erken kalkma tutkusuna çoktan alışmıştı. "Bugün 11'de mi?" Millie boşta kalan eliyle sabahlığı iyice vücuduna sardı. Akşam hafifçe aralık bıraktığı pencere odanın soğumasına yol açmıştı. "Tamam," dedi Howden. "İtiraz edeceklerdir," diye dikkatini çekti Millie. "Noel arifesi." "Biliyorum ama bu geri bırakılamayacak kadar önemli bir toplantı." Telefonu kapadığı zaman deri kaplı çalar saatine baktı ve yatağa dönme isteğine zorlukla karşı koydu. Karşıya geçip pencereyi kapadıktan sonra mutfağına gelip kahvenin altını yaktı. Oturma odasına dönerek transistörlü radyoyu açtı. Kahve kaynamaya başladığında radyo 6.30 haber bülteninde başbakanın Washington'ı ziyaretiyle ilgili resmi bildiriyi yayınlıyordu. Yarım saat sonra hala pijamalarla ama bu kez eski mokasenlerini ayağına geçirmiş olarak 5 kurul üyesini evlerinde aramaya başlamıştı. Dışişleri Bakanı bunların ilkiydi. Arthur Lexington neşeyle cevap verdi. "Tabii Millie, bütün akşam toplantıdaydım. Bir eksik bir fazla ne fark eder? Hem sen şu bildiriyi duydun mu?" "Evet," dedi Millie, "şimdi radyo söyledi." "Nasıl Washington'a yolculuk, iyi mi?" "Benim yolculukta bütün gördüğüm," diyen Millie cevap verdi, "daktilo makinesinin tuşları."
"Benimle gelmelisin bir kere de," dedi Lexington. "Daktilo makinesine hiç ihtiyaç olmaz. Bütün konuşmalarım sigara paketinin arkasına yazılı."
"Öyle olmayan çoğundan da iyi ama," dedi Millie.
"Bunun nedeni hiç üstünde durmamam." Dışişleri Bakanı kıkırdadı. "Söyleyeceğim hiçbir şeyin durumu daha da kötüleştiremeyeceği yolunda bir ön yargıya başlıyorum." Millie güldü. Artık telefonu kapamalıyım dedi Lexington. Evimizde büyük bir olay var. Çocuklarımla kahvaltı ediyorum. Son eve gelişimden bu yana ne kadar değiştiğimi görmek istiyorlar.
Lexington'ın evindeki sabah kahvaltısının nasıl olduğunu düşünerek gülümsedi. Herhalde tımarhane gibi bir yer olmalıydı orası. Yıllar önce kocasının sekreterliğini yapan Susan Lexington çok kötü bir ev kadınıydı. Ama Bakan Ottawa'da evinde olduğu zamanlar aile hep bir arada ve iyi geçinirdi. Susan Lexington'ı düşünmek Millie'ye bir zamanlar duyduğu sözü hatırlattı. Her sekreterin değişik yolları vardır. Kimi gününü gün edip evlenir, kimi yaşlanıp açıkta kalır. Şimdiki halde diye düşündü, bende her ikisinden de birer parça var. Ne yaşlıyım ne de evli. Belki evlenebilirdi. Eğer hayatı James McCallum Hovden'ın hayatına biraz daha az bağlı olsa. Hemen hemen 12 yıl önce Hovden'ın partide hızla yükselen bir politikacı ama sıradan bir parlamento üyesi olduğu sıralar genç sekreteri Millie yalnız fiziksel yakınlıklarının ve yeni bir günün hayaliyle yaşayacak kadar kör kütük aşık olmuştu ona. O zamanlar Toronto'daki evinden ilk kez ayrılan 20 yaşında bir genç kızdı ve Ottawa'yı umduğundan da heyecan verici bulmuştu. Hele James Howden'ın duygularını sezip ilk kez onun da seviştiği gece çok daha heyecan vericiydi. Şimdi 10 yıl sonra bile bunun nasıl olduğunu hatırlıyordu. Avam kamerasının akşam yemeği için toplandığı bir akşamüstüydü. Kendisi Howden'ın parlamentodaki ofisinde mektupları yerleştirirken adam sessizce içeriye girmişti. Hiç konuşmadan kapıyı kilitlemiş ve Millie'yi omuzlarından tutarak kendine çevirmişti. İkisi de ofisi Howden'la paylaşan diğer parlamento üyesinin Ottawa'da olmadığını biliyordu. Millie'yi öpmüş, o da çekinmeden, naz yapmadan ateşli bir karşılık vermiş, daha sonra da Howden onu ofisin deri divanına götürmüştü. Hiçbir engel tanımayan, uyanık, ateşli davranışına kendi de şaşmıştı. Bu Millie'nin hayatının daha önce ve daha sonraki hiçbir anıyla kıyaslanamayacak kadar mutlu bir döneminin başlangıcı olmuştu. Günlerce, haftalarca, dakikalardan bile yararlanmak için özürler bularak gizli buluşmalarını sürdürmüşlerdi. Bazı kereler serüvenlerini sürdürmek büyük ustalık gerektirmiş, başka zamanlarda aşkın sanki onların birleşmeleri için yaratıldığına inanmışlardı. Millie James Howden'a derin ve sonsuz bir sevgiyle tapıyordu. Onun duygularındansa sık sık eş değerde olduğunu ısrarla söylemesine rağmen pek o kadar emin değildi. Ama kuşkuları kafasından silip o halini de şükranla kabulleniyordu. Biliyordu ki çok yakında son noktaya erişecekler, o andan sonra da ya Howden'ın evliliği sona erecek ya da kendisiyle Howden için bir dönüş yolu kalmayacaktı. Sonuçtan azıcık umutluydu ama asla kendini kandırmıyordu. Yine de bir noktada serüvenlerinin başlangıcından hemen hemen bir yıl sonra umudu artmıştı. Bu parti başkanlığı seçiminden biraz önce olmuştu. Bir akşam James Howden ona politikayı bırakıp Margaret'ten boşanmayı düşünüyorum demişti. İlk anı sevinci geçtikten sonra Millie, Harvey Warren'ın ya da Howden'ın başkanlığını ilan edecek iki adamın da büyük umutlarla bağlandığı seçimin ne olacağını sormuştu. Evet demişti Howden, üzgündü, düşünceyle gaga burdunun ucunu ovuşturmuştu. Bunu düşündüm, eğer Harvey kazanırsa politikayı bırakıyorum. En çok istediği şeyi Warren'ın zaferini düşünmemeye çalışarak onun kararlı yüzünü heyecanla incelemişti. Eğer Warren kazanırsa bütün geleceği emniyete alınmış olacaktı. Ama eğer Warren kaybedip James Howden kazanırsa Millie aşk serüveninin mutlaka sona ereceğini anlıyordu. Yakında başbakan olacak bir parti başkanının hayatı düzenli ve rezaletlerden uzak olmalıydı. İlk seçimden sonra Warren'ın şansının daha çok olduğu anlaşılmıştı. Ama sonra Millie'nin asla anlayamadığı bir nedenle Harvey Warren çekilmiş ve Howden seçimi kazanmıştı. Bir hafta sonra da aralarındaki serüven parlamentodaki ofiste başladığı yerde bitmişti. Millie sevgilim, böyle olması gerek demişti James Howden. Başka çıkar yol yok. Millie başka bir yol daha var diye cevap vermek isterdi ama bunun boşuna bir çaba ve zaman kaybından başka bir şey olmayacağını biliyordu.
James Holden'in gözü yükseklerdeydi. Parti başkanlığına seçildiğinden beri tükenmez bir coşkunluk içindeydi. Şimdi bile duygularında içten olduğu halde sanki geleceğe yer açmak için geçmişi silmek istermiş gibi bir sabırsızlık gösteriyordu.
''İşine devam edecek misin Millie?'' diye sormuştu.
''Hayır, kalabileceğimi sanmıyorum.''
Anlayışla başını sallamıştı.
''Seni suçlu bulmam.
Ama eğer fikrini değiştirirsen...''
''Hayır.'' demiş ama 6 ay sonra karar değiştirmişti. Bermuda tatili ve sıkıcı bir işten sonra geri dönmüş ve orada kalmıştı. Her şeyin çok daha başka türlü olabileceği düşüncesi hep aklında olduğu için dönüşü önce zor olmuştu. Ama üzüntüsünü ve gizli gözyaşlarını hiçbir zaman açığa vurmamış, sonuç olarak da aşkı cömert bir bağlılığa dönmüştü. Bazen Millie, Margaret Holden'ın bir yıl kadar süren ilişkilerinden ve kocasının sekreterinin derin sevgisinden haberli olup olmadığını düşünürdü. Erkeklerin tersine kadınlar böyle şeyleri çok iyi sezerlerdi. Ama böyle olsa bile Margaret akıllı davranıp ne o zaman ne de daha sonra bir şey söylememişti. Düşünmeyi bırakıp yaşadığı ana dönen Millie ikinci telefonu açtı. Stuart Carlson'ın karısı uykulu bir sesle Maliye Bakanı'nın duşta olduğunu söyledi. Millie kadının ilettiği mesajı bildirdiğini ve güleç sütunun bağırarak Millie'ye söyle geleceğim dediğini duydu. Sırada Savunma Bakanı Adrian Nesbilson vardı ve Millie yaşlı adam sürüklenen adımlarla telefona gelene kadar birkaç dakika beklemek zorunda kaldı. Toplantıdan bahsettiği zaman isteksiz bir sesle ''Eğer şefin istediği buysa Miss Friedman sanırım gelmek zorundayım.'' diye cevap verdi. ''Tatilden sonraya kadar bekleyememesi çok kötü.'' Millie Adrian Nesbitson'ın bulunup bulunmamasının bu sabahki toplantıda alınacak kararlara bir etkisi olmayacağını bildiği halde dostluk göstererek nezaketle konuştu. Kendisinin bilip Nesbitson'ın bilmediği başka bir şey de James Holden'ın gelecek yıl kabinede bazı değişiklikler yapmayı kararlaştırdığı ve yolcular arasında şimdiki savunma bakanının da bulunduğuydu. Bugün artık General Nesbitson'ın bir zamanlar 2. Dünya Savaşı'nın en çok madalya alan efsanevi milli kahramanı olduğunu ve zekasıyla değilse bile ataklığıyla tanındığını hatırlamak garip geliyordu. Bir zamanlar özel gaydacısı arkaya tünemiş çalarken üstü açık ciple zırhlı birliklere saldıran Adrian Nesbitson'du ve Nesbitson adamları tarafından herhangi bir generalin sevilebileceğinden çok daha fazla sevilirdi. Ama savaştan sonra James Howe'da milli savunma için çok tanınmış ama idareci yanı zayıf birini istememiş olsaydı sivil Adrian Nesbitson bir hiç olurdu. Holden'ın isteği gösterişli bir savunma bakanı seçmek, aslında işleri bizzat idare etmekti. Planın bu bölümü iyi, hatta bazı kereler çok iyi işlemişti. Kahraman asker Adrian Nesbitson, füzeler ve nükleer güç hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, yalnız kendisine söylediğini tartışmadan kabullenme yeteneğini göstermişti. Ne yazık ki bu durumunu pek iyi kavrayamamış, son zamanlarda halka ve basına yorgun bitik bir Albay Blimp gibi poz yapmaya başlamıştı. Dipnot: Albay Blimp bir mizah romanı kahramanı. Yaşlı adamla konuşmaktan canı sıkılan Millie fincanına yeniden kahve doldurdu ve son 2 telefonu etmeden önce taptaze olmak için banyoya girdi. Geri dönmeden büyük floresan lambayla aydınlatılan uzun banyo aynasının önünde duralayarak kendine baktı. Gördüğü biraz cömertçe ifade edilirse hala genç, iri göğüslü, uzun boylu, çekici bir kadındı. Yalnız biraz geniş kalçalı diye düşündü. Çıkık elmacık kemikleri aklına geldikçe alışkanlıkla aldığı kalınca kaşlarıyla kuvvetli, güzel bir yüzü vardı. Gri yeşil gözleri iri ve parlaktı. Dolgun, şehvetli dudaklarının üstündeki burnu düz ve ince uçluydu. Koyu kahverengi saçları kısacık kesilmişti. Millie yine berbere uğrama zamanının geldiğini düşünüp saçlarını süzdü. Güzellik salonlarından hiç hoşlanmıyor, saçını kendi kendine yıkayıp fırçalayarak düzeltmeyi seviyordu. Bunun için de sık sık ve çok güzel kesilmeliydi saçı. Kısa saçın bir kolaylığı da Millie'nin çoğunlukla yaptığı gibi parmaklarını içinden rahatça gezdirebilmekti. James Holden da bunu yapmayı severdi.
Tıpkı hala giydiği eski sarı sabahlığı sevdiği gibi. Belki 20. kere artık bunu atması gerektiğine karar verdi. Oturma odasından dönerek geri kalan iki kişiyi de aradı. Biri bu kadar erken arandığına sinirlendiği açıkça sezilen lojistik bakanı Lucien Perrault'du. Ve Millie de ona ters cevap verdi. Sonra da birini sabahları geçimsiz olmayı insanların 6. hakkı olarak tanımladığını hatırladı. Biraz üzüldü. Çoğu kere Fransız-Kanada ilişkilerini elinde tutan Perrault ona yeterince nazik davrandı. En son telefonla bütün kabine görüşmelerinin salonu olan danışma meclisi sekreteri Douglas Martering'i aradı. Millie Martering'e diğerlerinden çok daha saygılı davrandı. Bakanlar gelip giderdi ama danışma meclisi sekreteri iş başındayken Ottawa'nın en büyük mülki amiriydi. Herkesten uzak durmasıyla tanınmıştı ve Millie çoğu kere onunla konuşurken adamın kendisini fark etmediğini sanırdı. Ama bugün olağanüstü bir konuşkanlığı vardı.
Sanırım uzun bir toplantı olacak. Belki Noel gününü de içine alır.
Bu beni şaşırtmaz Sir, dedi Millie sonra denemek için. Eğer böyle bir şey olursa sizin için hindili sandviç istetebilirim diye ekledi.
Martin homurdandı sonra şaşırtıcı bir şekilde yine devam etti konuşmaya.
Benim istediğim sandviç değil Miss Friedman. Sadece adamın ara sıra aile hayatına daha çok yer ayırabileceği bir iş.
Daha sonra Millie açgözlülüğün bulaşıcı olup olmadığını düşündü. Büyük Mr. Martin de daha fazla para veren sanayide çalışmak üzere görevlerini bırakan öteki idarecilere mi katılmak üzereydi? Bu soru kendini düşünmesine yol açtı. Ayrılma zamanı gelmiş miydi acaba? Çok geç kalmadan bir değişiklik yapmalı mıydı?
7. ayrımın sonu. Sayfa 76.